Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda Alak suresi ile alakalı olarak genel malumatlar edinmiş olduk. Hususi ile 1 ve 2. ayet-i kerimenin üzerinde durmuştuk. Arzu ederseniz biz tekrar Alak suresini kıymetli hocamızdan bir dinleyelim. Sonrasında meali şerifiyle birlikte inşallah kaldığımız yerden devam edelim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekramüllezî alleme bil kalemi allemel insâne mâ lem ya'lem. Kellâ innel insâne leyatvâ en râhü steğnâ. İnne ilâ rabbikel rûcâ. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı rahim duvarına tutunan aşılanmış bir hücreden yarattı. Oku, Rabbin sonsuz lütuf ve kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O'dur. İnsana bilmediği her şeyi öğreten O'dur. Hayır, gerçek şu ki insan azgınlaşır. Rabbinden bağımsız bir şekilde kendisini kendisine yeterli görünce. Oysa dönüş yalnız Rabbinedir. Gördün mü o engellemeye kalkışan kişiyi, namaza durduğu zaman bir kulu? Ey inkarcı! Ne dersin, ya o namaz kılan kul doğru yol üzere ise, ya da Allah'a gönülden saygı duyup ona karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa, senin halin nice olacak? Resulüm, ne dersin? Ya bu engelleyen kişi dini yalanlıyor, gerçeğe yüz çeviriyorsa, aldırış etme, mutlaka cezasını çekecek. Peki o inkarcı, Allah'ın her şeyi, tabii ki onun yaptıklarını da görmekte olduğunu bilmez mi? Hayır, hayır. Şayet bu tutumundan vazgeçmezse, yemin olsun ki onu perçeminden yakalayacak, cehenneme sürükleyeceğiz. Evet, o yalana ve günaha batmış perçeminden. O zaman gitsin de yardıma çağırsın taraftarlarını. Biz de onu cehenneme sürmeleri için zebanileri çağıracağız. Hayır, sen sakın ona boyun eğme. Rabbine secde et ve ona yaklaş. Evet, kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
Şükürler olsun, hamdolsun.
Allah iyilik, sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam, Alak suresini hem kıymetli hocamızdan dinlemiş olduk hem de meali şerifiyle inşallah programımıza başlamış olduk. Arzu ederseniz ilk inen ayetler özellikle belki en çok durduğumuz noktaydı geçtiğimiz haftaki programımızda. Alak suresiyle ilgili olarak hem sebebi nüzulüyle alakalı hem genel olarak muhtevası konusuyla alakalı olarak kısa bir arzu ederseniz malumat verelim. Sonrasında da inşallah kaldığımız yerden 3. ayeti kerimeden devam etmiş olalım. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Geçen programımızda da bahsettiğimiz gibi Alak suresinin ilk 5 ayetinin Kur'an-ı Kerim'den ilk inen ayetler olduğu konusunda ulema arasında genel bir kabul var. Tabii ilk sure bütün olarak ilk inen sure değil ama Alak suresinin ilk 5 ayeti peygamberimize nazil olan ilk 5 ayet. Bu nasıl oldu? Hira mağarasında oldu. Bunun ayrıntılarını, Cebrail aleyhisselamla görüşmesini, bu konuları, sebebin özülünü ayrıntılı olarak ifade etmiş. Ardından işte ilk 2 ayet üzerinde durmaya çalışmıştık. Tabii ilk ayetler oku emriyle başlıyor. İkra, Bismi Rabbikellezî halak.
Evet.
Yaratan Rabbinin adıyla oku emriyle başlıyor. Ve insanın aslına, ilk haline, ilk yaratılışına da işaret var bu ayet-i kerimelerde. Tabii bu ayetlere baktığımız zaman, özellikle ilk ayetlere baktığımız zaman vahiy bilgisinin, yani vahyin, Cenab-ı Hakk'ın bu kullarına gönderdiği kitapların, vahyin insanı olgunlaşmadaki önemine bir bakıma bu ayet-i kerimeler işaret etmektedir. Yaratanı tanımak, yaratan Rabbinin adıyla oku emriyle başladığına göre insanın demek ki bu yaratılıştaki, bu kainattaki varlığının birinci amacı yaratanı tanımak, yaratanın adıyla okumak, yaratanın yarattıklarından hareketle yaratanı anlamaya, kavramaya, tanımaya gayret etmek. Tabii bu aslında insanoğlunun dünyadaki ana amacı, ana gayesi. Dinin de amacı bu. Belki ilim de bunu anlamaya çalışıyor. Yani müsbet ilimler de Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu kainatı kendi usullerince, metotlarınca tanımaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu husus okuma emri önemli. Yine ilk vahyin, ilk ayetin Cenab-ı Hakk'ın son peygambere, son ümmete, kıyamete kadar gelecek olan insanlara ilk hitabının oku emriyle başlaması, bu ilk 5 ayette bu emrin 2 defa tekrarlanması, tabii okumanın ehemmiyetine, önemine vurgu yaptığı açık. Bu aşikar bir şey. Ayrıca yaratan Rabbinin adıyla oku emri, deki birinci emrin yaratanı tanımakla, ikinci emrin ise işte alleme bil kalem, kalemle öğrettiğinin ifade edilmesi, kalemle öğreten Allah'ın adıyla okunmasının söylenmesi, ikinci emrin de yaratılanları tanımaya işaret olduğu söylenebilir, böyle bir tefsir yapılabilir. Dolayısıyla insanoğlunun varoluşunun, varlığının en önemli gayesi, amacı yaratanı tanımak ve onun yarattıklarını tanımak. Yarattıklarından hareketle yaratana ulaşmaya çalışmak. Tabii peygamberimiz zat itibariyle bir hadislerinde Allah'ın diyor zatını düşünmeyin. Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Çünkü aklınız buna ulaşamaz, idrak edemezsiniz. Yarattıklarından hareketle, var ettiklerinden hareketle tabii Cenab-ı Hakk'ı tanımak daha uygun bir hareket olacak. İşte yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman da Cenab-ı Hak ona ve alleme Ademel esma'e kulleha, bütün isimleri, varlıkların isimlerini öğrettiğini belirtiyor. Belki tasavvuftaki ifadesiyle Hazreti Adem Allah'ın isimlerinin mazharı, onları tanıyan, efendim onlara mazhar olan, onları öğrenen, bilen bir varlık olması bakımından işte Adem'in, insanın ayrıcalığı, özelliği, hususiyeti, üstünlüğü oradan geliyor. Nitekim o Bakara suresinin baş taraflarındaki ayetlerde meleklere Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e varlıkların isimlerini öğrettikten sonra, bütün isimleri öğrettikten sonra meleklere soruyor. Fakat onlar kalu subhanek diyorlar. Biz senin bize öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz. Buradan şunu anlıyoruz, Adem'e öğretilen bu isimlerden melekler bilgi sahibi değil. İşte Adem'in işte ve onun soyundan gelen insanlığın üstünlüğü, Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlığın üstünlüğü, işte Cenab-ı Hakk'ı tanımak, onun isimlerini tanımak, onun isim ve sıfatlarının bu kainattaki zuhurunu, ortaya çıkışını, Cenab-ı Hakk'ın bu gökleri yeri yaratmadaki, insanı yaratmadaki gerek maddi cihetten gerek manevi cihetten bu varlığın manasını, hikmetini, gayesini tanıyabilmesi bakımından insan tabii üstün bir keyfiyet kazanmış oluyor, üstünlük kazanmış oluyor. Ama surenin aslında devam eden ayetlerinde insanın sadece bu şekilde bir varlık olmadığı, aynı zamanda bazı insanların da azgınlığa, tuğyana düşecekleri ifade ediliyor. İşte innel insane le yatga, insanoğlu azar. Ne zaman azar insanoğlu? İşte kendisinde bir varlık gördüğü zaman, bir zenginlik gördüğü zaman bu varlığına, zenginliğine, imkanlarına güvenip şımarabilir bazı insanlar. Ve bu şımarıklık neticesinde kendisini müstahni görebilir. Allah'ın emirlerine karşı gelebilir, isyan edebilir. Bu ifade ediliyor. Belki işte ardından bir başka olumsuz insan tipi, Asr-ı Saadet'te bunun sebebi nüzul üzerinde dururuz ama yani genel manada baktığımız zaman işte ibadetle, taatle Allah yolunda olan insanlara mani olmaya çalışan, engel çıkarmaya çalışan bir insan tipi de ortaya konuluyor. Ama surenin sonunda bu tür insanlara aldırış edilmemesi, peygamberimizin başta şahsında olmak üzere insanın Allah'a yaklaşmaya çalışması, Allah'a yakınlaşma gayreti içinde olması emrediliyor surenin sonunda. Tabii bu da neyle oluyor? İbadetliliği, ibadetin belki namazın da zirvesi olan secde ile, ibadet ile Allah'a yaklaşması ve efendim Allah'a itaatinin en belirgin ifadesi olan secde ile surede secde emriyle ifade edilmiş oluyor.
Hocam bu tanıma ifadesi, daha doğrusu okuma emrinden sonra buradaki bizim tanıma olarak bahsettiğimiz şey, belki tanımanın yolu olarak ve o kapının anahtarı olarak oku emri gelmiş. Buradaki emrin önemiyle de ilgili olarak arz ederseniz belki birkaç kelam etmek gerekebilir. Yani okuyalım, yaratan Rabbinin adıyla okuyalım, neyi nasıl okuyalım, buradaki tanıma, buradaki bilme, ilmen bilme var. Başka diğer türlü arif zatların belki zevkini tattığı, tabiri caizse irfan ile bilme var. Bunu nasıl biz bu emri uygulamaya çalışalım? Belki zaten hani bunu tam anlamıyla yapabileceğimiz noktasında şüphelerimiz oldukça had safhadadır. Bunu zaten hani insanlar kendilerini bile, birbirlerini bile tanıyamıyorlar. O kadar yıllardan sonra biz böyle bir emrin altından nasıl kalkabiliriz?
Bu emrin altından kalkmak kolay değil. Yani insanoğlu Allah'ı tam olarak marifetten aciz. Onun için ehlullah, sufiler derler ki la ya'rifullaha illallah. Gerçek manada, hakiki manada Allah'ı Allah'tan başka kimse bilemez, takdir edemez. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ayeti de bunu ifade ediyor.
Evet.
Ama biz insan olarak akli melekelerimizi, düşüncemizi işte Allah'ın yarattıklarına yönelteceğiz. Ruhi melekelerimizi, kalbi, ruhani melekelerimizi yine marifetullah, Allah'ı tanımak için her türlü gayreti göstereceğiz. Bu Allah'ın lütfudur bir yönden de bakıldığı zaman. Bir kısmı kulun kesbidir, bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, vehbidir, vehbidir. Dolayısıyla biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz ama bu işin yine varacağı son nokta Allah'ın büyüklüğü, azameti, kudreti, onun sonsuzluğu karşısında acziyettir. Ama bu acziyet noktasına da ulaşmak için yine insanın hem dediğimiz gibi dış alemi, kainatı düşünecek, aklını kullanacak, kalbini kullanacak, her şeyini kullanacak. Ama bu işin yine en son varacağı yer hayret makamıdır, şaşkınlık makamıdır, acziyet makamıdır. Ama bu makama ermek için yine kulun mutlaka dediğimiz gibi bütün melekelerini, bütün maddi manevi gücünü Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak, Cenab-ı Hakk'ı tanımak noktasında göstermek durumundadır. İşte aslında bu surede de bir bakıma her iki, yani insanoğlunun hem efendim başlangıcına hem sonuna işaret ediliyor. İşin hem başı hem sonu ifade edilmiş oluyor. İşte insanın bir yaratılışına burada vurgu yapılıyor. Halakal insane min alak. İnsanı bir işte şeyden, embriyodan yarattı. Rahim cidarına yapışan bir işte meniden yarattı. Dolayısıyla insanın başı bu. Ama insan işte bunu bilecek, aslını bilecek, aslını hatırlayacak, aslını unutmayacak. Bir su damlasından yaratıldığını, hatta birçok mezhebe fukahanın bir kısmına göre necis de sayılan bir varlıktan yaratıldığını bilecek. Hiçbir zaman büyüklük, kibir taslamayacak. Dünyada işte mal sahibi oldum, makam mevki sahibi oldum, bir takım imkanlar elde ettim diye aslını unutmayacak. Yaratılmış olduğunu unutmayacak ve bütün varlığını Allah'ın yüce zatı karşısında sıfırlayacak. Bu da secdeyle olacak. İşte insan acziyetini idrak ettiği zaman yaratılmış olduğunu, aslını hatırladığı zaman, işte Allah'ın karşısında işte secdeyle kendini sıfırladığı zaman işte Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma başlıyor. İbadetin de belki esas gayesi bu, manası bu. İşte böyle yaparsa ancak insan Allah'ı kendine göre, kendi kadrince, kararınca tanımaya çalışabilir, tanıyabilir kendine göre. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın dediğimiz gibi esas itibariyle, hakikati itibariyle Cenab-ı Hakk'ı tam olarak tanımaktan insanoğlu aciz. İşte insanın yaratılışının gayesini ifade eden Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Estağfirullah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Bazı tefsirlerde liyabudun, bana ibadet etsinler ifadesini İbn Abbas radıyallahu anh'ın liyarifun şeklinde, yani beni tanısınlar, ibadetten maksat da Allah'ı tanımaktır. İşte Allah'ı tanımak için de ibadetin de işte en üstünü namaz. Namazın da zirvesi secde hali. İşte secdede de kul kendini sıfırlamış oluyor Cenab-ı Hakk'ın karşısında. Dolayısıyla bu Allah'ın karşısında acziyetini, yokluğunu, hiçliğini kul idrak edebildiği nispetle Cenab-ı Hakk'ı tanıma kapısı ona açılmış oluyor. Dolayısıyla surenin bütünüyle ilgili belki bu hususlar zikredilebilir.
Evet, 3. ayet-i kerimede kalmıştık hocam. Arzu ederseniz oradan devam etmiş olalım. Estaizu billah. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Oku. Rabbin sonsuz lütuf ve kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O'dur. İnsana bilmediği her şeyi öğreten de O'dur. Burada sonsuz lütuf ve kerem sahibi ifadelerin ardından özellikle hani belki nimetleri, nimeti tahsis açısından kalemle yazmak ve bilmediği her şeyi öğretmek geliyor. Arzu ederseniz buradan başlayabiliriz hocam.
Evet, yine aslında o işte insanın sıfır bir sermayeyle yaratılması, o yaratılışının hatırlatıldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın kula bir takım ikramları sayılmaya başlanıyor. İşte oku, senin Rabbin kerim değil, ekremdir. Kerim cömert manasına geliyor malum. Ekrem ise sonsuz derecede kerem sahibidir. Keremin de ikramın da lütfun da cömertliğin de kaynağı odur. O başkalarıyla mukayese edilemeyecek derecede lütuf ve ikram sahibidir manasınadır. Çünkü insanoğlu kendini düşünse, bu kainatı düşünse, kendi sahip olduğu işte melekeleri, kabiliyetleri, aklını, efendim maddi manevi güçlerini düşünse Allah'ın ne kadar lütuflarda, ihsanlarda bulunduğunu insanoğlu hatırlayabilir. Ama burada da yine insanoğlu acizlik var. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini sayıp dökmeye kalksanız sayıp dökemezsiniz, sayıp bitiremezsiniz. Dolayısıyla burada Allah ikramlarını kula hatırlatıyor, nimetlerini hatırlatıyor. Onun için de insan Allah'ın verdiği bu nimetleri düşünürse en başta kendi vücudunda maddi manevi verdiği, kendisine verdiği nimetlerden başlayarak ardından bu kainatı düşünecek olursa, bu sonsuz efendim nimetler içerisinde yüzdüğünü düşünecek olursa o zaman işte Rabbini, yani buradaki okuma bir bakıma işte bunu da okuma. Allah'ın bu nimetlerini görme, idrak etme, nimetler içerisinde müstarak olduğumuzu, Rabbimizin sonsuz keremini okuma, görme, idrak etme manasına. Yoksa sadece buradaki okuma, kitap aç oku manasına değil. Yani bunu elbette, o da ilim tahsili elbette önemli, ona da işaret var ama daha ziyade işte bu Allah'ın keremini okuma, kainat kitabını okuma, insanın kendi iç dünyasını, kendi varlığını okuması, belki genel manada bunları da hesaba katmak lazım. Tabii ardından ellezî alleme bil kalem, Allah'ın en büyük nimetlerinden birisi insana kalemle öğretmesi, ilim öğretmesi. Tabii kalem, yazı ve bilginin öğretilmesi olarak belki anlaşılabilir. Çünkü insanoğlunun bugünkü ulaştığı seviyeye baktığımız zaman, gerek ilim olsun, gerek marifet olsun, bilgi seviyesi, kültür seviyesi, müsbet ilimler, teknoloji vesaire, bütün bunlar yazı ile nesilden nesile bu insanoğlunun tecrübesi nakledile gelmiştir. Sadece bu beşeri ilimler değil, dini ilimlerde, Allah'ın kitabı da, Peygamberimizin sünneti de, diğer insanoğlunun Hazreti Adem'den bugüne kadar tecrübesi de, yazının icadından, kalemin efendim kullanılmaya başlamasından bugüne kadar nesilden nesile aktarıla bu tecrübe, bu birikim aktarılmıştır. Onun için burada Cenab-ı Hak kalemle öğrettiğini hususi olarak burada belirtiyor. Burada efendim kalem nimetinin, yazı nimetinin, ilim nimetinin insana verilmiş bir nimet olması ifade edilmiş oluyor. İşte dediğimiz gibi burada ayrıca bir de hani emir tekrarlanıyor. Allemel insane ma lem ya'lem. Cenab-ı Hak insanlara bilmediklerini de öğrettiğini ifade ediyor. İşte Hazreti Adem'in yaratılışından bahsettik. Hazreti Adem'i yaratıyor Cenab-ı Hak. Ona meleklerde bile olmayan bir ilmi, esmayı öğretiyor. Adem'e hususi ilimler veriyor, hususi bilgiler veriyor. Demek ki Ademoğlunun bu öğrenme kabiliyeti, ilim, yazı kabiliyeti bir ölçüde meleklerde bile olmayan, işte o ayette bizim bilgimiz yoktur, bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur şeklindeki meleklerin sözlerine bakılacak olursa insana mahsus bir hususiyet olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Cenab-ı Hak işte peygamberler göndererek, kitaplar göndererek, insanoğlunun gönlünü, kalbini, aklını açarak, ona bir takım hisler, duygular, ilhamlar vererek insanoğluna bilmediği şeyleri Cenab-ı Hak öğretmiştir. El Alim olan Allah, her şeyi bilen Allah, kuluna da bir takım ilimler, bilgiler, gerek peygamberler, kitaplar vasıtasıyla, gerek doğrudan kalbine, gönlüne ilham ederek, gerek ona verdiği bir takım melekeler, akıl gibi, idrak gibi, düşünce gibi, bunlar sayesinde birçok şeyleri öğrenmesini Cenab-ı Hak kuluna bu şekilde lütfetmiş olmaktadır. Yine ayetin efendim dediğimiz gibi oku emrinin tekrar edilmesi Kur'an-ı Kerim'in de bir üslubudur. Kur'an-ı Kerim insanoğlu tekrar ede ede öğrenir. İnsanoğlu tekrar etmekle öğrenir, ezberler. İşte burada oku emrinin tekrarlanmasında da buna işaret var. Tekrarın önemine işaret var. İnsanoğlu eğitimi demek ki tekrarlı olur. Tekrar önemli. Yine öğrenme nimetinden bahsederken el-ekram. Allah'ın en cömert, en kerem sahibi olduğu ifade ediliyor. İşte en büyük kerem, en büyük cömertlik, iyilik insana tabii ikramda bulunmaktır. Cenab-ı Hak da kuluna işte bu gerek ilim vermesi, gerek marifetini, kendisini tanımayı, gerekse eşyayı, kainatı tanıma, kavrama, kendini geliştirme gibi bir takım lütuflarda bulunmasına bu ayet-i kerimelerde işaret edilmektedir.
Evet, inşallah 6. ayet-i kerimeden de şimdi devam ediyoruz. Estaizu billah. Kella innel insane leyatgâ. En ra'ahu istagna inne ila rabbikar ruc'a. Hocam bu kadar nimet saydık, ilim verilmiş dedik, kendini tanıma imkanı, eşyayı tanıma imkanı, Rabbini tanıma imkanı, yarattıklarını okuma, bilme, tanıma, tanıyabilme imkanı gibi nimetleri saydınız. Daha nice nimetler. Peki insanoğlu bu kendisine lütfedilmiş olan bu büyük nimetlerin kıymetini hakkıyla verebiliyor mu? Gereğince davranabiliyor mu, amel edebiliyor mu?
Maalesef insanoğlu herkes bu nimetleri tam takdir edemiyor. Aslında nimetlerin şükrünü yapmaktan da insanoğlu aciz. Başka bir ayet-i kerimede geçtiği üzere ve kalilun min ibadiye şekur. Kullarımdan şekur olan, gerçek manada şükredenler azdır buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanoğlunda demek ki böyle bir nankörlük tarafı da var maalesef insan cinsinde. En azından bir bölümünde bu var. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini nankörlükle, İsyanla, tuğyanla, azgınlıkla mukabelede bulunan insan tipi de var. İşte Kur'an-ı Kerim buna işaret ediyor. İnsanın demek ki hamurunda, çamurunda böyle bir taraf da var. En azından bazı insanların bu şekilde. İşte onun için Cenab-ı Hak işte başta işte kulunu yaratmasından, onun aslının ne olduğundan, işte ona ilim vermesinden, ona öğretmesinden gibi daha başka Cenab-ı Hakk'ın sınırsız kereminden, ikramından, insana bilmediklerini öğretmesinden en önemli bu nimetlerden bahsettikten sonra kella hayır diye başlıyor. İnnel insane leyatgâ. İnsan azar, tuğyana düşer, azgınlaşır. Neden olur bu insanoğlu, neden azgınlaşır? İnsanoğlunun azgınlaşmasının, tuğyana düşmesinin, isyana düşmesinin sebebi de 7. ayette اَرَّآهُ اسْتَوْنَا Rabbinden bağımsız bir şekilde kendisini müstani görünce, kendini Allah'a ihtiyaçsız görünce, böyle bir duyguya, böyle bir hisse kapılınca insanoğlu azgınlığa düşer. Yani aslını unutunca, yaratılmış olduğunun, hangi maddeden yaratıldığını, hangi safhalardan anne rahminde geçtiğini, daha sonra nasıl dünyaya geldiğini, nasıl beslenip büyütüldüğünü, yani sanki hiç dünyaya bu şu anda bulunduğu halde gelmiş gibi, hiç bunları yaşamamış gibi, insanoğlu biraz efendim zenginleştiği zaman, maddi imkanları bollaştığı zaman, bazı insanlar diyelim, hadi bütün insanları suçlamak doğru olmaz tabii, insanoğlu azgınlığa düşer. Bir makam mevki sahibi olduğu zaman, bir takım işte meziyetler elde ettiği zaman, bunları kendinden gördüğü zaman, bunları Allah'tan bilmediği zaman, Allah'ın lütfu keremi olduğunu hatırlamadığı zaman, işte insanoğlu azmaya başlar, efendim tuğyana düşmeye başlar, Rabbini unutur, Rabbine karşı gelmeye başlar, onun emirlerini, helalleri, haramları çiğnemeye başlar, kendini aynı şekilde diğer Allah'ın kullarından üstün görmeye başlar, kendinin yaratılmış olduğunu unutur, adeta onlardan üstün görür kendisini, kibre, gurura kapılır ve ardından bir takım azgınlıklara düşmeye başlar, çıkmaz sokaklara girmeye başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu türden bir takım işte insan olsun, cin olsun, özellikle işte Karun gibi, Bel'am gibi insanlardan, iblisten, ki iblis de birçok nimetlere nail olmuştu, bir ayete göre kâne minel cinni, cinlerden de, ama insanlardan en azından işte Firavun gibi, Karun gibi, Bel'am gibi malını, makamını, ilmini kendinden gören, ben kazandım, ben elde ettim, ben yaptım diyerek adeta Allah'ı devre dışı bırakan, böyle bir havaya giren bir takım bedbaht insanların misali de Kur'an-ı Kerim'de bize veriliyor. İşte Firavun'un ene rabbukumul ala demesi gibi, Karun'un İşte ben sizin en üstün Rabbinizim demesi gibi, Firavun'un kendini Rab görmesi gibi. İşte Karun'un innema utituhu ala ilmin indi. Efendim ben sahip olduğum ilimden dolayı bu malı mülkü elde ettim demesi gibi. Bel'am'ın adı geçmese de Kur'an-ı Kerim'de dili dışına sarkmış bir köpeğe benzetiliyor. Allah bu Bel'am'a da bir takım manevi nimetler veriyor. Onlar da bir nimet. İnsanın bir takım manevi haller elde etmesi, bir takım kerametler elde etmesi, bunlar da Allah'ın lütfudur. Bunları da işte ben şöyle efendim takva sahibiyim, bu kadar ibadetim var diye yine onları da kendinden görmemek gerekir. O da ne oldu? İşte Allah onu bu nimetleri elinden aldığı gibi, bu rahmetinden uzaklaştırdığı gibi, işte çok üstün bir dereceye, manevi dereceye ulaşmış olmasına rağmen bunları istismar etmesi onu Allah'ın rahmetinden, yakınlığından uzaklaştırdı. Dolayısıyla şunu bu ayet-i kerimelerden belki netice olarak şunu çıkarmak lazım. Neye maliksek, neye sahipsek veya neye sahip olduğumuzu zannediyorsak hiçbir zaman bunu kendimize nispet etmemek gerekir. Maddi, manevi her şeyin Allah'ın bir lütfu, ikramı, keremi olduğunu görmek gerekir. Müstani olmamak gerekir. اَنْوَاهُ اسْتَانَا Müstani değil, Allah'a muhtaç olduğumuzu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Nitekim işte yine bir ayet-i kerimede Estaizu billah ya eyyuhannas entumul fukara'u ilallah. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Fakir muhtaç demek. Yani insanoğlu Allah'a muhtaçtır. Malının mülkünün çok olması demek, Allah'a olan ihtiyacının veya makamının, hatta manevi derecelerinin yükselmiş olması, bir takım manevi haller elde etmiş olması insanı Allah'tan müstani kılmaz, kılmamalıdır. Onun için ya Rabbi sen lütfettin, sen verdin, maddi manevi ne varsa hepsi senin ikramındır diye düşünmesi lazım. Ve bu işin bir de sonu var. Yani nasıl başımız hatırlatılıyor surenin başında, insanoğlunun ilk yaratılışı, aslının ne olduğu. Bir de bu işin sonu var. İşte 8. ayette de inne ila rabbike rucua. Dönüş sadece Rabbinedir. Aslında burada ila rabbike rucua ifadesinde Arap dili bakımından şöyle de bir incelik var. Bu car mecrur, yani ila rabbike öne alınmış. Burada bir tahsis manası var. Dönüş sadece Rabbinedir. Başka dönecek bir yer yok. İnsanoğlu mutlaka bir dönüş yapmak zorunluluğu var. Kimse dünyada ebedi değil. dünya herkes için fani, herkes için bir ölüm var ve bu dönüş de sadece Allah'adır. İn ila rabbike rucua ifadesi sadece Rabbinedir, sadece Allah'adır manası veriyor. Çünkü normalde cümle er rucua ila rabbike şeklinde olmalı ama burada ila rabbike öne alınınca yalnız Rabbinedir, Rabbinden başka dönülecek, gidilecek yer yoktur. Onun için sakın ola ey insan, sen malım, makamım, mevkiim, hatta manevi hallerim var, ibadetlerim şu çok, hayrım, hasenatım çok diye kendinde bir varlık görme. Bunların hepsi emanettir, hepsi fanidir. Ne varsa Allah'ın lütfudur, ikramıdır. Hüdayi Hazretlerinin dediği gibi alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur. Dahi ne miz var diyebilirse insan Hüdayi Hazretlerinin dediği gibi işte bu imtihanı kazanmış oluyor. İnsanoğlu kibirlense de gururlansa da efendim Firavun gibi Rab'lık iddiasında bulunsa, Karun gibi efendim zengin olsa, efendim Bel'am gibi çok yüce manevi dereceler elde etse de eğer bunları şükür ile değil de bu nail olduğu nimetleri inkar ile, nankörlükle bu nimetlerin karşılığını verecek olursa Allah'a da bir dönüş var. Bunun hesabını Allah'a verme durumunda bunu da unutmaması lazım. Yani insan faniliğini, ölümü, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğini ve burada sahip olduğu ne varsa onun hesabını vereceğini unutmamalıdır. Çünkü dünya nimetlerinin helalinin hesabı var, haramının azabı var. Halaluhu hisabun, haramuhu azabun diye de bir söz var. Dolayısıyla nail olduğumuz bütün nimetlerden hesap vereceğiz. Letüselünne yevme izin anin naim. Mutlaka bu verilen nimetlerden mutlaka ve mutlaka sorulacaksınız. Hesaba çekileceksiniz buyuruluyor. Onun için insanoğlu işte Allah'ın ikramını, keremini peygamberler gibi, Allah'ın salih kulları gibi şükür ile karşılamaya gayret etmesi lazım. Tam olarak şükründen aciziz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini tam olarak şükrünü yerine getirmek kulun takatinin üstünde ama hiç olmazsa tarafımızı belli etmemiz lazım. Karınca kaderince derler ya, karınca gibi hani ağzına su almış, demişler nereye gidiyorsun karınca, demiş İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye.
Evet.
Demiş ki sen nereye onu söndüreceksin, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi, aylarca odun yığmışlar. Günlerce o odunu, ateşi tutuşturmaya çalışmışlar. Dağlar gibi bir ateş. Senin ağzındaki su bir damla bile değil yani karınca. Demiş ki tarafın belli olsun. Yani aslında bizim ibadetimiz, taatimiz, hayrımız, hasenatımız, hayır namına neyi kendimize nispet ediyorsak bunlar sadece bizim tarafımızı belli etmeye yarar. Karınca misali. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın nimetleri karşısında hakikaten insanoğlu onun şükrünü yerine getirmek, gerçek manada kulluk yapmaktan aciziz. Ama Cenab-ı Hak bizden bu tarafımızı belli etmemizi istiyor. O tarafa yöneleceğiz. Cenab-ı Hak da ekram olduğu için o bizim sadece bir karınca gibi tarafımızı belli etmemize Cenab-ı Hak sonsuz ikramlarda, sonsuz ihsanlarda bulunuyor. İnşallah bulunacak.
İnşallah. Hocam zaten burada açıkça sizin de vurguladığınız şekilde yer alan bu insanın nankörlüğü meselesi Kur'an-ı Kerim'de farklı ayeti kerimelerde muhtelif kalıplar içerisinde de geliyor. Zaten insanoğlu oldukça nankördür, işte zalimdir, cahildir. Nankörlüğüyle alakalı başına bir kötülük geldiği zaman, bir şey dokunduğu zaman kendisine bize yalvarır, dua eder. Bu kendisinden geçtikten sonra da işte o nimeti unutuverir ya da bu işte benim ilmim, gayretim, çabalamam sayesinde bana verildi gibi muhtelif kılıplarda da bu nankörlük meselesi insanla tabiri caizse böyle yan yana sıfatı gibi, hatta bir cümle sıfatı olarak da gelmiş oluyor. İnşallah bizler Rabbimizin yardımıyla, lütfu ve inayetiyle bu duyguları, bu düşünceleri inşallah en azından bertaraf etmeye gayret edelim.
İnşallah.
Hocam 9. ayeti kerimeden şimdi devam edecek olursak Estaizu billah Eraitellezi yenha abden iza salla Eraite in kâne alel huda ev emara bit takva Eraite in kezzebe ve tevella elem ya'lem bi ennallâhe yara. Gördün mü o engellemeye kalkışan kişiyi, namaza durduğu zaman bir kulu? Ey inkarcı, ne dersin? Ya o namaz kılan kul doğru yol üzere ise, ya da Allah'a gönülden saygı duyup ona karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa senin halin nice olacak? Resulüm, ne dersin? Ya bu engelleyen kişi dini yalanlıyor, gerçeğe yüz çeviriyorsa? Aldırış etme, mutlaka cezasını çekecek. Peki o inkarcı Allah'ın her şeyi, tabii ki onun yaptıklarını da görmekte olduğunu bilmez mi? Hocam, burada bir profil çiziliyor. Burada özellikle bahsedilen meseleyle ilgili olarak Allah'ın dini karşısında inkarcı ve müstani prototiple alakalı sergilediği düşmanlık tavrı, düşmanlık duygusuyla alakalı herhalde bir profil çizilmiş. Ne dersiniz?
Evet, yani önceki ayetteki işte tuğyanın ardından Cenab-ı Hakk'a karşı geliyor. Kendini müstani görüyor. Allah'a döneceğini, hesap vereceğini unutan bir insan tipinin ardından bu sefer de diğer insanlara, yani Allah'ın yolunda, Allah'ın dini üzere, işte onun da en önemli efendim alameti, İslam'ın alameti namaz. Namaz kılan bir insana karşı koymaya çalışan bir insan tipi ortaya konuluyor ve o insana da bir, o insana bile bir ikazda, uyarıda bulunuluyor. Yani sen o namaz kılana engel oluyorsun ama ne biliyorsun, belki de o efendim doğru yol üzereyse hiç bunu düşünmüyor musun? Hiç aklını kullanmıyor musun efendim gibi bu husus hatırlatılıyor. Tabii bu ayetin özel bir sebebi nüzulü var ama tabii bu genel manayı da engellemiyor. Yani demek ki bir takım insanlar var ki kendi yanlış yolda olduğu gibi başkasının hidayetine bile hazımsızlık gösteriyor. Başkasının ibadetine bile, namazına bile, camisine bile, işte başındaki örtüye bile yeri geldiği zaman onun kendi tercihlerine bile tahammül edemiyor, sabır gösteremiyor. Yani insanoğlunda demek ki böyle de bir damar var. Tabii bu yani özel manasında ilk sebebin nüzulüne baktığımız zaman bunun da canlı bir misalini görüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte İslam'ın ilk dönemlerinde peygamberlik vazifesi verildikten sonra kendisine Allah tarafından namaz öğretilmiş, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla namaz öğretilmiş ve Efendimiz de namaz kılmaya başlamış. Kabe'de açık bir şekilde namaza başladığı sırada işte bu peygamberimize en çok eziyet edenlerden Ebu Cehil bir arada o Kureyş müşriklerine diyor ki, efendim Muhammed diyor sizin yanınızda da ellerini yere koyup secde ediyor mu diye soruyor Ebu Cehil. Onlar da evet deyince Ebu Cehil, Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki eğer onu bu şekilde ibadet ederken görürsem ensesine ayağımı basarak yüzünü yere sürteceğim diye bu şekilde yemin ediyor. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kabe'de makamı İbrahim'de namaz kılarken Ebu Cehil Efendimiz secde halindeyken, işte bu söylediğini yapmak üzere Efendimizin secde halindeyken ensesine basmak ve onun yüzünü yere sürtmek maksadıyla Peygamberimize doğru yaklaşıyor. Fakat bir müddet sonra geri çekiliyor. Orada bulunan müşrikler onun geri çekildiğini görünce bunun sebebini soruyorlar. Ebu Cehil de diyor ki benimle diyor onun arasında ateşten bir hendek vardı. Hatta bir kısım kanatlar gördüm. İşte korkuyor, endişeleniyor. Bundan dolayı Ebu Cehil geri çekiliyor. Daha sonra Peygamberimize de bu olanlar haber verilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor yanıma kadar gelseydi melekler onu parçalayacaktı. Dolayısıyla niyetlenmiş ama demek ki böyle bir mucize olarak bu gördükleri karşısında Ebu Cehil bunu yapmaktan geri durmuş. Başka hadiseler de var. Yani Efendimiz namaz kılarken yine secde halinde yeni kesilmiş bir devenin işte işkembesi, iç organları getirilip Efendimizin üstüne atılması gibi. Yani onun namaz kılınmasına mani olmaya çalışıyorlar bu müşrikler. Ya ilk olarak onlarla başlıyor bu dine karşı, İslam'a karşı mücadele. Yani aslında daha da eskiye götürülebilir bu. Bu insanoğlu iki yönlü bir varlık. Yani insanoğlu Allah'a itaat eden bir varlık olabildiği gibi insan evladı, Adem evladı içinden asiler de çıkmış. Efendim Habil de çıkmış, Kabil de çıkmış. Dolayısıyla bu mücadele, hayır şer mücadelesi insanoğlunun kendi içinde de var. İnsanoğlu kendi kendinin kurdudur diye bir söz de var. Demek ki böyle bir tahammülsüzlük, hazımsızlık Ebu Cehil gibi, efendim Firavun gibi, Nemrut gibi bir takım insanlar kendi kurdukları düzen, kendi kurdukları hayat Allah'ın gönderdiği bir takım peygamberler, elçiler vasıtasıyla o düzenin bozulacağını anladıkları için peygamberlere, işte müminlere tarih boyunca yapmadık eziyeti bırakmamışlar. Kur'an-ı Kerim'de bunun birçok misalleri var, örnekleri var. Çünkü insanoğlu iki yönlü bir varlık. Yani hayırda da ilerleyebiliyor, şerde de ilerleyebiliyor. Onun için burada işte böyle bir insan tipine vurgu yapılıyor, işaret yapılıyor. İnsanın ibadetine, Allah'a kulluğuna mani olmaya çalışan insana işte aklını kullanması. Yani sen tamam buna hücum ediyorsun, saldırıyorsun onun namazına, ibadetine, kulluğuna engel olmaya çalışıyorsun ama haydi o namaz kılan kul doğru yol üzere ise, senin gittiğin yol yanlışsa niçin hiç aklını, idrakini kullanmıyorsun? Ya da bu kimse takva üzere ise, Allah korkusundan, efendim Allah'a gönülden saygı, takva üzere ise, Allah'a karşı gelmekten insanları sakındırıyor, bunu emrediyorsa, senin halin ne olacak? Hiç bunu düşünmüyor musun? Diye bir kere bu Müslümanlara eziyet eden, zorluk çıkaran, ibadete, taate, Allah'ın dinine, kulluğa mani olmaya çalışan insanlara böyle bir uyarı, ikaz yapılıyor. Ardından da Peygamberimizin şahsında işte ey Resulüm, yani erayte in kezzebe ve tevella, bu müminlere engel çıkaran, eziyet eden, işkence eden kimse dini yalanlıyorsa, hakikatten yüz çeviriyorsa, Allah'tan yüz çeviriyorsa sen sıkıntı duyma, sen vazifeni yap, sen Allah'ın emri üzere yaşamaya, dinini uygulamaya gayret et. O mutlaka ne yapacaktır? Bu yaptığının karşılığını görecektir. Bilmiyor mu o inkarcı ki Allah kendisini görmektedir? Elbette Allah herkesi, bütün varlıkları görmektedir. Onların yaptıklarını bilmektedir. Onun için o bilmese de Allah'ın onu görmesi, yaptığını bilmesi durumu değişmez. O halde sen bu yapılanlara göğüs ger. Efendim, Cenab-ı Hak mutlaka bu yapılanların cezasını bu kimselere verecektir. Sen de katlandığın o sıkıntılardan dolayı birçok ecirlere, nimetlere nail olacaksın demektir. Ama tabii burada dediğimiz gibi yine de işte insanoğlu böyle. Yani bir kısım insanlar var ki bu fıtrat üzere yaratılmışlar. Ebu Cehil, Firavun, Nemrut misali bir takım böyle din düşmanları, zalimleri ta geçmiş ümmetlerde de olmuş, Hazreti Adem'den bugüne kadar. Kıyamete kadar da bu devam edecek. Belki insanoğlundan da önce şeytanın efendim nankörlüğü, isyan etmesi. İşte Cenab-ı Hakk'ın hem Hadi ismi bir takım mazharları üzerinde tecelli etmeye devam edecek. Bir taraftan da Mudil ismi bir takım mazharları üzerinde sırrını, tecellisini sürdürmeye devam edecek. Biz Cenab-ı Hak'tan onun için hidayet isteyeceğiz. Lütfunu, keremini, rahmetini isteyeceğiz. Ve Cenab-ı Hakk'ın cemali isimlerine mazhar olmaya çalışacağız. Celali ismine mazhar olmuş, şerre talip olmuş, şerrin temsilcisi olmuş insanlardan da Allah'a sığınacağız. Dinimizi yaşamaya, yaşatmaya gayret edeceğiz. Ama bu uğurda bir takım sıkıntılarla, zorluklarla karşılaşırsak bunlara da tahammül edeceğiz, sabredeceğiz. Herkes kendi ahiretteki yerini hazırlıyor. Biz de ona göre dinimizde sebat göstereceğiz. Efendim, bu ayet-i kerimelerden belki bu hususları anlamak, bu neticeleri çıkarmak mümkün diye düşünüyorum.
Peki, hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Bu haftada bize ayrılan, programımıza ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah 15. ayet-i kerimeden bir sonraki programımıza devam edelim.
İnşallah.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki programımızda da Alak suresinin 15. ayet-i kerimesinden devam etmeyi ümit ve niyaz ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.